Merhabalar, ben Türkiye'nin en korsan düşmanı sinema yazarı Umur Çağıntaş ve O Podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte bir kez daha karşınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
İyiyiz hamdolsun, sizler nasılsınız inşallah?
Çok şükür, çok şükürlerce.
Şeyden çok korkuyorum, böyle bazı bölümlerde hamdolsunlu bilmem neyle konuşuyoruz ya, böyle ilk kez bölüme başlayanlar bunu duyup saniyede kapatıyor mudur?
Neyse canım, o da şey, bir çeşit test olur işte. Ne test diyorlar? Litmus testi olur.
Evet, dayanabilenler.
Gerçekten hak edenler dinler.
Allah'ın yoluna baş koymuş dinleyicilerimizle birlikte bugün sinema severlerin, sinemaya gönlünü vermiş müminlerin çok hoşuna gidecek bir sohbet eğleyeceğiz.
Pembe Hanım likes this.
Evet, film ekiminde abdestinizi bozmayacak 10 film. Ay, bu aralar çok bir şey izlemedik biz yine. Aslında ben izledim bu hafta. Wes Anderson'ın kısalarını izledim. Sonra Pedro Almodovar'ın kısasını izledim.
Şey diye düşündüm, biliyor musun? Sen yorumunu yaparsın o ayda ama ne bileyim, 5 yıl önce böyle Wes Anderson'ın kısa filminin Netflix'te release olduğu hafta sonu herkes onu izlerdi. Böyle herkesin üzerinde bir şey var sanki. Nasıl diyeyim?
Efsun.
Vakti gelince izleriz ya. Böyle bir pandemi bence şeyi bozdu ya bayağı. İnsanların tabii film canım izleme temposunu falan da bozdu yani. Her şeyle beraber. Ama buyur, sen nasıl buldun Wes Anderson'ın Almodovar'ın kısalığı?
Öncelikle bence halkımızın üzerinde bir efsun olduğunu, bir büyü olduğunu düşünüyorum ben. Hangi devletler tarafından yapıldığını bilemem ama bunu belirtmek istedim. Pandemiye çok da bağlamamak lazım.
Almanya olabilir bence. Çünkü bizi kıskanıyorlar, biliyorsun.
Hmm. Olabilir, olabilir. Merkel'de bir büyücü tipi vardı zaten.
Var, tamam. Merkel, Merlin zaten yani hani.
Ooo. Büyük oyunu gördün mü?
Gördüm.
Büyük
oyun...
Wow.
Gördüm, görmem mi?
Şöyle bir şey söyleyebilirim galiba. Wes Anderson filmleriyle alakalı olarak ilk kez çok heyecanlanarak uzun zamandır böyle kare kare büyük bir keyifle izledim. Bunun sebebi... kısalıkları olabilir. Yani yalan söylemiş olmayayım. Çünkü Wes Anderson bence malzemesini çok çabuk tüketen bir yönetmen. Ya da bunun sebebi Roald Dahl kısa hikayelerini uyarlıyor olması.
Hatta hikayeleri okumuş muydu?
Hayır, okumadım. Ama öykünün yazdığı şey de çok böyle kafama yattı. Aslında okurken kafamızda canlandırdığımız bir şeyleri bir şekilde karşılığını bulacak halde perdeye yansıtıyor Wes Anderson. Orada da enteresan bir şey var yani. Hayal gücümüzle tanıştırıyor sanki bizi. Ben epey beğendim ya. Yani hepsi kalbur üstü. Muhtemelen son 5-10 yıldır. Yani Grand Budapest Otel'den beri. Wes Anderson'ın yaptığı en iyi şeylerdi. Öneririm.
Asteroid City'den daha çok beğenen çok var. Ben de onu gördüm.
Asteroid City zaten yani. Üff. Bir de o da şey, bir şey bu arada yani, sen Nuri Bilge Ceylan'ı da izleyecek misin bilmiyorum da onda da bir meta bir durum var yani. Nihayet Nuri Bilge Ceylan bu filmlerini sinekler üzerinden okuyan insanlara bile diyor ki kardeşim abartmayın, bu bir film. Böyle bir kilit bir sahnesi var.
Haneke'nin dediği gibi bazen bir güvercin sadece güvercin.
Aynen öyle, aynen öyle. Bunda da öyle bir şey var ve Wes Anderson'ın Asteroid City'si de birazcık öyle yani. Sıkılmışlara, bıkmışlara, bu sinemadan, bu görsele dayalı dünyadan fenalık geçirenlere sadece kendinizi hikayenin akışına bırakın diyor filmde. Bilmiyorum, Nuri Bilge Ceylan'ın da Wes Anderson'ın da çok affedilmesi gerektiğini düşünmediğim için ben pek gelmedim bu oyuna ama gelenler var, beğenenler var Asteroid City'yi. Engin beğenmiş sanırım. Engin Ertan'la Kaan Karsan beğenmiş yanlış hatırlamıyorsam.
Yani işte benim bir Wes Anderson hafta sonu yapmam lazım ama kısmet bu işler hep.
Değer mi be Seda, vallahi.
Kaç hafta değer sonu yaşayacaksın diyorsun. Aynen öyle. Hayatta kaç hafta ya sonun kaldı ya, ki birini ona harcıyorsun.
Geç bu işleri.
Peki.
Tabii bugün biz biliyorsunuz her sene olduğu gibi İKSV'ye adadığımız birkaç bölüm oluyor. Bu sene ciddiyle adıyoruz bu bölümümüzü. Hem de sponsorluk almamış olmamıza rağmen.
Olmamıza rağmen.
Evet. Kerem Ayan duy sesimizi. Genel satışı.
Kerem Bey saygılar.
Neyse. Genel satış 7 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Şu an kırmızı, yeşil, mavi, sarı ne lale kartlar varsa artık hiçbirini bilmiyorum. Yıllık buna ayıracak miktarda para kazananlar için biletlerin satışı başladı. Ön satışı başladı. Fakat biz faniler ancak cumartesi günden itibaren bilet alabileceğiz. Hafta içi gündüz seansları 110. Hafta içi akşam ve tüm hafta sonu seansları da 145 liraymış. Ama Eczacıbaşı genç bilet uygulaması devam ediyor. 21.30 hariç tüm seansları 10 liraya alabiliyor Eczacıbaşı gençleri. Şimdi programa işte program sanırım biz kaydı yaptıktan sonra mı duyuruldu? Böyle bir tam araya denk geldi. Çok da konuşamadık. Hı
hı, çok konuşmadık programı.
Bugün böyle programa baktığımızda dünya adil olsaydı, her filme bilet bulabiliyor olsaydık, hangilerine bilet almak, gidip izlemek, hayatımızdan belli bir saati filme, film ekiminin 15 dakika süren korkunç reklamlarına ve fuayedeki sohbetlere ayırırdık diye konuşacağız. Evet Seda. Top sende.
Ben mi başlayayım? Yani şöyle yapayım istiyorum ben. Hani bu seçkiden sadece 3 film izleyeceksem neleri izlerim?
Süper. Ve ben başlayayım. De 3 seçeyim. Sen de 3 seç o zaman.
Tamam. Şimdi benim ilki vizyona girecek mi bilmiyorum ama sanırım Mubi aldı. O yüzden bir şekilde izleyeceğiz önümüzdeki yıl içinde diye düşünüyorum. Kauras Makine'nin Fallen Leaves'i. Şu anda tam mevsime de uygun. Böyle tatlı, biraz romantik, biraz böyle deadpan komik, o Nordik İskandinav havaları falan. Ve festival dışında da vizyona girmeye girse vizyonda kalma olasılığı düşük bir film olduğu için bilet bulabilirsem ilk bilet alacağım film benim Fallen Leaves.
Çalış.
Güzel mi? Beğendin mi? Onaylıyor musun bu seçimi?
Beğendim. Ya benim beğenmemem zaten önemli değil. Yani Fipreski'miz Grand Prix'i vermiş Seda yani.
İşte daha ne olsun diyorsun.
Fipreski'nin önünde ben ancak düğmemi iliklerim. Ben Kauras Makine'yi çok sevmediğim için açıkçası hiç ilgimi çekmiyor.
Ben hastası değilim bende ama izleyip de böyle üf niye izledim ben bunu dediğim filmi yok. Bu Fallen Leaves sanki benim zevkime daha yakınmış gibi hissettim. Fragman çok iyi kurgulandığı için olabilir. Sanki böyle yapay zeka bir Meg Ryan filmini Finlandiya'da çeksek nasıl çekeriz demiş ve bu çıkmış gibi gözüküyor. Hakaret gibi algılamazsa Kauras Makine hayranları.
Vallahi onlar hakaret böyle gibi algılayabilir de benim hoşuma gitti. Şu an bileti almama sebep oldum Meg Ryan referansında.
Biraz böyle o yüzden merak ettiğim bir film. Bir de süresi de 81 dakika. Benim gerçekten su bardağı derinliğindeki ilgi açıklığıma çok iyi gelecek. Çocuğumu birilerine bırakma ihtimalim artıyor. 81 dakika bakar mısınız şu tatlı yavruya deyip birilerine çakabilirim. O anlamda convenient. İzlemesi kolay. Evime de yakın bir seans bulursam ilk bilet alacağım film Fallen Leaves.
Peki sana şu an bir şey söyleyeceğim. Araya gireceğim. Hatırlar mısın? Seneler önce bir film ekiminde Stis'te senin ikizleri olan bir arkadaşınla oturup sohbet etmiştik.
Aysun dinliyorsan öpüyorum tatlım seni.
O da eşine mi bırakmıştı çocukları öyle bir şeydi. Hiç aklına gelir miydi?
Şimdi, değil mi o günkü Seda? O günkü Seda 3 film üst üste bilet almış Seda. Şimdi kendini buralarda bulacak.
Evet. Zivya Ginse ve hayatından 3 saat ayıran o sayın artar neredeler şu an acaba?
Şeyde Square'den çıkmıştık hatırladım şu anda ve Fuaye'de Nuri Bilge Ceylan'la karşılaşmıştık.
Selam olsun bu arada. Hiç de uzun zamandır da anmadığımız birisi kendisi. Umuyorum iyidir.
Beraber Square izlemişiz yani kendisiyle.
Vay be.
Ya böyle insanlarız biz de işte. Dirsek temasımız olan insanlar böyle insanlar.
Peki, ikinci filmini alalım.
Ben mi yine devam edeyim?
Evet evet.
Sen bir
şey yapayım tamam, dedim. Okay. Senin filmlerinden çalmayayım diye dedim.
Ya çok tatlısın. Ben bir tane var mesela onu sana bırakmak istiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Diğeri kimse spoil etmesin. Aman fragman bile görmeden izleyin dedikleri için. Zone of Interest. Çok da merak ediyorum zaten.
Ay evet.
Vizyona gelecek mi?
Vallahi şu biliyor an muyuz? Net bir tarih yok açıkçası. İlla yok değil mi? Ama şeye de kalabilirmiş gibi duruyor ya. Çok böyle Şubat Hmm. falan gösterime giren o Oscar filmlerinden biri olabilirmiş gibi duruyor.
Aynen. Dolayısıyla Zone of Interest Cannes'ı salladı geldi. Ondan sonra her sonbahar festivalinde kim izlediyse çok beğendi. Ve ben her an biri sonunu söyleyecek gibi hissediyorum. Ya da filmin bir sürprizi varsa onu. Az şey bilerek de izlemek istediğim için Zone of Interest ikinci izlemek istediğim film. Üçüncü sıraya da yani festival deyince hep Juliette Binoche izlemek istiyorum. O yüzden Şeflerin Aşkı diyeceğim.
Potofu.
Fransa'nın da Oscar aday adayı. Yani filmin Türkçe, Fransızca ve İngilizce isimlerinin birbiriyle hiçbir alakasının olmaması. Yönetmenin konuya Vietnamlı kalması falan gibi şeyler beni çok kaşındırıyor. Ama yani anlatısını da seviyorum. İşte Juliette Binoche eski eşiyle oynuyor. Onların kimyasını izlemek falan. Böyle şeyler benim hoşuma gidiyor. Sinemada takip etmesi keyifli mevzular bence. Bir de Justin Trier hanım gerçekten niye bu kadar delirmiş, film kötü mü ki gibi bir merakım da olduğu için. Bir de hani bu film çok böyle duyulara hitap eden bir film. Aman aç karnına izlemeyin falan demişler. Yine sinemada izlemeyi çok sevdiğim bir şey benim. Böyle bu kadar duyu odaklı yaratım. Hazır festivale ayağımıza kadar gelmişken hani. Sinemada izleme fırsatı ayağımıza kadar gelmişken. Bir onu izleyesim var. Üçledim.
Helal olsun sana Pascal Numa diyerek o zaman alıyorum elime mikrofonu. Bana bıraktığın film için çok teşekkür ederim. Hemen aradan çıkartacağım. Benim ilk önerim, daha doğrusu yani gitmek istediğim ilk film All of Us Strangers. Çünkü Andrew Hay çekmiş, Andrew Scott oynamış. Şu an kitabını okuyorum delirerek. Claire Foy'umuzun eğer kitaptakinin yarısı kadar etli bir rolü varsa Oscar adaylığı şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ben meraktan çatlamak üzereyim. Fakat yani kitap tamamen Japonya'da geçiyor. Japonya aileyi anlatıyor. Evet.
Çok şaşırdım.
İki karakter de yani hetero bir ana karakteri var gerçek kitabın. Dolayısıyla merak ediyorum yani Andrew Hay'in bunu neye dönüştürdüğünü çok merak ediyorum açıkçası. Bir de yani Paul Mescal da böyle bir şey yaptık ya artık. Tamam ya tamam gel sen de otur. Gel otur ya.
Aa lütfen.
Ya evet ya yapma. Çekin mi oğlum, otur ya. Ne olacak? Dolayısıyla büyük meraktayım ve yani bilet bulamayacağımı biliyor olmama rağmen çok merak ediyorum. Ve Türkiye'de henüz bir dağıtımcısı olmadığı için de yastayım. Bunu da not düşmek isterim. İkinci olarak bu Bertrand Monello'nun The Beast'ini aşırı merak etmekteyim. Böyle onu da ben senin Fallen Leaves'e uyguladığın tarifenin aynısını The Beast'e uyguluyorum. Sadece filmin çok beğenildiğini biliyorum. Sadece performansının çok övüldüğünü biliyorum. Konuyu bilmiyorum. Filmde ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok. Şimdi de mi geçiyor, geçmişte mi geçiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Bir şeyim. Çünkü bir şeyi de çok beğenmiştim ben. Yani çok beğendim demeyeyim de daha doğrusu izledikten sonra içimde çok büyüdü ve iz bıraktı Nocturama. Dolayısıyla Bonello'ya karşı da böyle bir merak içerisindeyim. Bonello'nun filmini. Üçüncü filmim de çok klişe olacak. Çünkü Türkiye dağıtımcısı filmi Şubat'ta gösterime sokmaya karar vermiş. Ya benim Poor Things'i izlemem lazım Seda.
Yani, çok katılıyorum. Bence de bizim Poor Things izlememiz lazım.
Ya şu podcast'in moderatörlerinin bence Zavallılar adıyla Türkiye'de gösterime giren Poor Things'e iki bilet verilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Verilmemesi hatta bence İKSV'nin ayıbıdır. Diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Suçtur ya. Bildiğin suçtur.
Suçtur. Hiç çekemem vallahi. Poor Things günü eğer biletim yoksa Twitter'a girmeyeceğimi bilmenizi isterim. bilhassa ya şeyim de kalmadı tabii, birazcık abartıyorum. Bir şey önce izleme hevesin kaldı mı Seda?
Yani çok kalmadı. Evet, Poor Things konusunda heyecanlıyım ben de. Yani bir film daha söyleyecek olsam Poor Things diyecektim ben de açıkçası. Bir de Şubat çok uzak.
Evet yani, Şubat çok uzak yani.
Yeni yıla kalmasın artık bu filmler, ama her sene konuştuğumuz dava. Ama ne bileyim mesela Poor Things'ten daha çok merak ediyorum Bir Düşüşün Anatomisini, ama iki hafta sonra vizyona girecek. Evet. O yüzden hiç kendimi yoramam ona bilet bulacağım diye. Yani hayırlı olsun herkese, izleyen herkese. Ama Poor Things çok uzak bir tarih maalesef.
Burada birazcık film ekiminin ocağına incir ağacı dikmek olacak ama bunu da söylemiş olayım. Ben tweet olarak dağıtmıştım. Yani programdan yaklaşık 10 film, bakayım 11 film vizyon tarihine sahip. İşte Çözümler kitabı 20 Ekim'de gösterime giriyor. Çocuk ve Balıkçılığı 27 Ekim. Bir Düşüşün Anatomisi 3 Kasım. Jean de Berry 10 Kasım. Hayat 1 Aralık'ta. May December 15 Aralık'ta. Hamaguchi'nin yeni filmi 29 Aralık. Sonra Society of the Snow var. O Netflix'e 4 Ocak'ta gelecek. Narsis'le Aşk 5 Ocak'ta vizyonda. Almanya'nın Oscar adayı Öğretmenler Odası 2 Şubat. Poor Things de 9 Şubat'ta vizyona girecek. Bunları böyle hani oldu da bilet bulamadınız ya da bütçeniz yetmiyor, programınızdan elendiğinde çok da üzülmemenizi önerdiğimiz filmler. Biz burada Poor Things'i izlemek için deliriyor olsak da, yani bilet alamazsak da alamayız. Yani yapacak bir şey yok. 145 liraya ne yaparız Seda onun yerine?
Kahve içebiliriz. Yani herkes kendi kahvesini ödemek zorunda ama çünkü.
Ay,
ha, evet. Starbucks'a gidersek 145 lira iki kahve çıkarmanın bir yolu vardır bence Starbucks'ta.
İki filtre kahve çok çok rahat çıkar 140 liraya.
Evet ama mesela caddede buluşacaksak ne, herkes kendi kahvesini öder.
Evet lütfen. Vallahi Flan'da 90 lira oldu. Öyle söyleyeyim Sedacığım.
Bizim Can doğduktan sonra ritüelimiz şey oldu, sabah 7'de kalkıyor tabii, kendimizi caddeye atıyoruz, böyle uzun uzun yürüyoruz. Cup of Joy'da bir kahve içip arabamıza dönüyoruz. Böyle bir geri sosyalleşme çabamız oldu eşimle. Ve o yürüyüş her hafta ya da 2 haftada bir, 3 haftada bir yapıyoruz. O yürüyüşü her yaptığımızda kahvenin fiyatı değişti. Başladığımızda 45 liraydı.
Ya.
En son 2 ay önce içtik, 120 liraydı.
Artık kap
şu an muhtemelen 150'dir diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır gitmedik. Öyle yani.
Ya bir şey söyleyeceğim. İstesek kendi evimizde de kahve çekirdeği üretebiliriz gibi geliyor bana. Bu kadar da.
Şuraya doğru gidiyor diyorsun. Ben termosum var benim. Evde yapıyorum kahvemi, çıkıyorum. Bu kahve fiyatı konusunda şikayet etmeye gerek yok bence.
Öyle güzel demlenmiyor ama... zaten.
Aynen, evde yaptığını, dışarıda ne koydukları belli değil zaten. Ama tabii şey, bunu biraz şeyden dolayı anlatıyor. Sinemayla ne alakası var diyeceksiniz sayın dinleyiciler. Yani film ekimi ucuz kalmış bence bu açıdan bakarsak.
Ben çok böyle şeyler söyleme taraftarı değilim açıkçası.
Ya mesela şey demiyorlar mıdır şu anda? Aynı hafta, şey önümüzdeki haftaya bir Scorsese ön gösterimi koydular ya. Düz 200 lira yapmışlar onun biletini. Ya biz 200 yapsaydık biletleri 200'e de alırdı bunlar demiyorlar mıdır? Bence diyorlardır.
Ne deyip ne demedikleri hakkında daha önce başıma bela aldığım için ben yorum yapmama taraftarıyım. Aynı şeyi tekrar yaşatmayacağım kendime. Sonra umur kötü oluyor. Yani Scorsese filmiyle alakalı olarak da tabii ki de isteyenler gidip izlesinler. Ama onun da 20 Ekim'de gösterime girdiğini unutmayın. Sadece bir hafta önce izlemek için
o masla, kadar para... iş çıkış saati, masla gitmek istemezsiniz, parasını geçtim.
Evet, bir de yani evet neyse. Ama gidecek olanlar da vardı. Yani kimlerin gideceğini dahi tahmin edebiliyorum. Böyle isimler var kafamda. Şu an kayıt içerisinde.
Görürüz o gün diyorsun.
Ama o isimler şeyde. Neyse. Şimdi birazcık Türkiye gündeminden devam ederken ve festivaller derken, geçen podcast'te konuştuğumuz, ben podcast'i editleyene kadar iptal olan Antalya Film Festivali'ni konuştum. Arkadaşlar biz burada o kadar attık tuttuk, bir sürü işte fikir beyan ettik, destek gösterdik, o bu şu, ay Antalya'da bak ne güzel programa geri aldı falan dedik. Hatta sonrasında bir sohbet oldu. Ben dedim ki Antalya'yı övmek istemiyorum ama bak bak bu da dedim. Üstüne Ahmet Boyacıoğlu'nun korkunç açıklaması mı dersiniz? Festivalin malum sebeplerden tırnak içerisinde iptal edilmesi mi? Gerçekten yine Türkiye'de yaşadığımızı bir an olsun unutturmayan bir organizasyon daha.
Gerçekten hani Türkiye'nin en önemli yerli festivali... Gerçekten yerli ve milli olduğunu hissettirdi bana da.
Yani üzgünüm ben. Çünkü Ekim ayında Muhittin Böceğin isminin 150 punto ile yazıldığı afişleri göremeyeceğim. O billboard kirliliğiyle fenalık geçirmeyeceğim bir Ekim ayı geçirecek olmak beni üzüyor. Artı ya bir de ben çok şey yaptım işte, yani geçen sene gidemeyince zaten çağrılmayınca bir bozuldum. Üstünde bu sene işte hani SİA'da falan başvurmamın altında bile festivallere giderken artık akreditasyon derdini kafama takmamak vardı. Ay ya, nasıl bir kısmetim varsa Ayvalık'a gitmedim, Andana'ya gitmedim. Tamam, ben bu sene Antalya'ya gideceğim dedim, Antalya iptal edildi. Vallahi bunu söylemek istemezdim ama Block Party en sevdiğim müzik grubu, Türkiye'ye geleceğinde de gezi olayları olmuştu arkadaşlar, o yüzden... Bana pek şey yapmayın ya. Beni etkinliklere çok istememi sağlamayın. Mutlaka iptal oluyor.
Poor Things'in başına ne gelecek bakalım. Göreceğiz. Önce sana bilet ayarlarlarsa.
Ne diyebiliriz bununla ilgili? Yani bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç demiş mesela Muhittin Böcek.
Yani sözün bittiği yer gerçekten.
Demet Akbağ da biliyorsun. Jürlikten tekrar çekilirken İsmimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle dedi.
Ay.
Böyle bir... Niye bu dik duruş niye yok bizde?
Ama o kendi alanında dik durduğunu düşünüyor. Bence bizde eksikliği olan şey gerçek muhalefet. Bu hani bir sürü şey de ortaya çıkıyor. Bir mevzuya birileri itiraz ediyor. Sonra fark ediyorsun ki... İtiraz ettiği şey aslında yani çok yanlış bir yerden tutup itiraz etmiş. Muhalefetle ilgili de öyle bir sürü şey var işte. Yani muhalefet örneği vermemin sebebi hani Muhittin Böcek şahsında onun durduğu yerle alakalı ama hani bu Türkiye'deki her şeyle ilgili geçerli bence. Aktif, korkusuz bir muhalefet olmadığı için bunlar başımıza geliyor.
Bir şekilde her tartışmada doğru yerde başlasalar bile yanlış yerde bitirmeyi başarıyorlar. Ona çok şaşırıyorum. Yani bizim gördüğümüz onların görememesi çok üzücü. Çünkü bu insanlar asıl aktif siyaset yapan insanlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Yani bu kadar arka arkaya seçimden bu yana kaç tane yanlış adım atılabilir?
Görememek ben, değil ki bence. Yani herkes
görmemeyi seçmek
durduğu yerde. Aynen. Herkes durduğu yerden memnun.
Kaç tane büyük şehri kaybedecekler onu da çok merak ediyorum bu arada.
Göreceğiz.
Vallahi neredeyse çek yani Kadir Topbaş'a aday etseler mezarından o bile kazanacak gibi gelmeye başladı bana çünkü.
Tabii.
Evet, bu bütün karamsarlığımızla ya Altın Portakal hakkında bir geçen sefer konuştuğumuz için bir de mesele tamamen çığırından çıktığı için ne ekleyebiliriz ne söyleyebiliriz bilmiyorum ben. Yani çok
benim
üzücü.
Benim Antalya'da aile üyelerim var. Yani işte eşimin ailesi Antalyalı. Geçen sene gittiğimizde teyzesiyle görüşmüştük de o çok yeni eşini kaybetmişti. Yani çok yeni dedim, daha bir yıl olmamıştı. Görüştüğümüzde şey dedi. Ay çocuklar çok kalamayacağım. Bugün biletler satışa çıkıyor. Git bilet almalıyım dedi. Bize böyle hayırdır ne bileti falan. Film festivali var ya dedi, Antalya Film Festivali. Bu sene dedi her filme bilet alacağım. Evde beni bekleyen de yok, gidip bütün filmleri izleyeceğim
kıyamam
dedi.
Onunla.
Yani bu sene tekrar seçtin mi filmlerine biletlerini belirledin mi falan dedim. Ay daha bakmadım ama dedi, benim arkadaşım seçiyor biletlerimi zaten, o alıyor dedi. Ben en çok teyzem için üzüldüm yani. Çok heyecanla festival bilmiyorum. Bekliyordu. Hani bütün bu büyük resmin bir kenarında da aslında hakikaten şehre film gelince hayatı değişen insanlar var. Onlar da etkilendiler. Hiç bunu konuşmuyoruz ama yani.
Konuşulmaz ya. Şey bir de gibi davranılıyor. İstanbul'da olsa belki daha farklı olur durum da, böyle bu tamamen ekonomisinde büyük bir kısmı da buna da bağlı bir şehir ya. Yani Altın Portakal Film Festivali sayesinde dönmüyor neticede Antalya'nın tüm ekonomisi ama ya büyük bir katkısı var. Hele ki turizmin giderek çöktüğü, fahiş fiyatlar sebebiyle sadece belli bir kesimin tatil yapabildiği bir ülkeye dönüştüğümüz için. Gerçi sağ olsun turistlerimiz gelip
Antalya'da şey açıyor. Gibi de bir durum var. Antalya'ya gelen insan sayısı artıyor. Ama turizm pastası büyümüyor. Çünkü o insanlar, mesela Rusya'dan çok gelen var. Ama Rusya'dan çok ev alan da var Antalya'da. Bir yerli halk için fiyatlar çok yükseldi o yüzden. Mesela Antalya'da ev almak artık imkansız. Bir sıradan bir memur ailesi için mesela. İstanbul'dan bile çok arttı. Dolayısıyla yerli halk bundan çok muzdarip. İşte pazarda fiyatlar artmış. Kıyafet, mobilya bilmem ne. Hani günlük harcama tutarları çok büyümüş. Bayağı İstanbul'da yaşar gibi yaşıyorlar o anlamda. İkincisi de bu gelen yeni Rus misafirler arkadaşlarının evlerinde kalıyorlar.
Hmm.
Böyle şey yapan varmış. Bir evi, bir apartmanın tamamını satın alıp kiraya veren varmış. O yüzden de turizm harcamasına da dönüşmüyor yaptıkları harcama. Şey, konaklama harcaması bir Rus vatandaşın cebine muhtemelen kayıt dışı bir şekilde gidiyor. Rus vatandaş diyorum çünkü. Rus kökenli vatandaş çünkü oy aldığı için muhtemelen Türkiye vatandaşı artık. Ama hani kaydı kuydu yok. Dolayısıyla oradan da dolayısıyla vergisi de ödenmiyor. Oradan da böyle bir leading diyeyim hani. Böyle bir kanama durumu var. Antalya ekonomisi için. Hani lose ekonomisi yani. Hani işin vardığı nokta. Bu ne, bugün niye böyle ekonomi podcast olduk biz ya?
Evet, hemen konuyu değiştirelim ve ekonomiyle hiç alakası olmayan bir şey söyleyeyim. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi rekor kırdı ilk hafta sonunda.
Halkımız yani, aç.
Evet, 70
halkımız bin. Sanat filmine aç. Benim etrafımda o kadar çok insan gidip izledi ki bu arada.
Ya mesela ben şeyi anlamıyorum. Ekonomi kötü diyor ama bak 70.157 seyirci gidip izlemiş ilk hafta sonunda. Demek ki paraları var.
Demek ki var.
Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinde bugüne kadar en iyi açılışı yapan film oldu bu arada. Gerçekten yani Ahlat Ağacı'ndan bu yana sanırım kendisine büyük bir özlem duyuyormuşuz. Ben bununla birlikte artık sosyal medyanın da gücü çok büyüdüğü için Nuri Bilge Ceylan'ın da isminin çok değiştiğini düşünüyorum. Yani farklı da bir alıcısı var artık. Bu süreç içerisinde yanlış hatırlamıyorsam yani Nuri Bilge'nin bütün filmleri Mubi'ye geldi pandemide. Pandemi sırasında herkesin o filmleri izleme şansı oldu. Giderek de kalabalıklaşan zaten hani Türkiye'deki yönetmenler arasında en çok kıymet verdiğimiz uluslararası alanda da en başarılı yönetmenlerden birisi. Çok şaşırdığımız bir rakam değil bu. Fakat evet yani bu fahiş bilet fiyatları içerisinde büyük bir başarı. Tebrik etmek gerek. Fakat dedim. Bu 70.157 kişiden birinin Seda olmaması
şaşırtıcı.
Hiç değil. Hiç değil. Ama eminim Ebru Hanım üzülmüştür.
Ya.
Geçen bölüm kız kardeşlik dedin. Övdün, kraliçeye tacını giydirdin. Ama Seda hayatından...
Kız kardeşlik demişken hayatımdan 4 saat çocuğuma bakarlarsa gider izlerim.
4 saat çok yeter kolay. Mi?
Sindirmek için de vakte ihtiyacım var diyorsun. Yok, çocuğumla beraber kendi sindirebilirim. O problem değil. Ama yani birinin ya da Can'la beraber de gidebiliriz sinema salonuna.
He.
Seyircinin seçimi artık. Eskiden başka sinema yapardı bebekli seans. Gerçi sanırım 1 yaş altı bebekler için. Haftacı salı günleri gündüz seans bir tane. Bebekli seansları vardı. Bebekli seansta
Nur Bilge oynattıklarını zannetmiyorum ama.
Oynatıyor olabilirler ya. Başka sinema filmlerinden gösterirlerdi çünkü. Hani biliyor seyirci de. O seansa girerse hani salonda ağlayan bir bebek olabilir. Ama sanırım 1 yaşa kadar. Yani çocuk çok hareketli değilken. Şimdi ben canlı sinema salonuna girsem kalkıp gider yani.
Perdeyle oynar diyorsun.
Yani tabii. Makiniste yürür falan. Hani. Canı alacaklarını sanmıyorum.
Makine odasına tırmanır mı?
Tırmanır.
Helal olsun ya işte.
Şey aşamasına geldik. Odadan her çıkıp geri geldiğimde bir mobilyanın üstünde buluyorum. O aşamaya geldik. Dolayısıyla tırmanır.
Ben söyledim sana boğa doğurma dedim. Dedim. Demedim mi?
Çok bir seçeneğim yoktu biliyor musun?
İnsan azıcık sıkar dişini ikizler doğurur.
Ya, mümkün değil duramazdı. Öyle diyeyim. Anatomik olarak mümkün değil.
Ay neyse koç olacağına boğa olsun diyerek buradan da koça salvamızı yapayım. Enzel'cim sana bakıyorum kardeşim. Sen olmasan dünya daha mı güzel bir yer olurdu? Belki. Oscar konusunda esamesi okunmayacak bir filmi de analım. Fall. Saoirse Ronan ve Paul Mescal'ı buluşturan yapımla ilgili burada ne kadar heyecanlandığımızdan daha evvelden bahsetmiştik. Film şu an 28 review gelmiş. Rotten Tomatoes puanı %18. Sayın Artan nasıl bir gol yedik ya?
Evet bir de heyecanlanmıştık. Benim hala içimde bir umut var. Belki de anlamamışlardır.
Sedacığım böyle şeyler söyleyemez. Sen İBO direktör değilsin.
Ya niye ben hep Nolan'ın filmlerini anlamamakla suçlanıyorum? Belki bu sefer de onları anlamamıştır.
Yani de işte herkesin sevmediği şeyi sevmek üzerine kurulu film zevki olan sinefil brolar değiliz de biraz güvenelim bence çoğunluğa. Ya yani Metascore da çok kötüymüş bu arada. Aman yazık. Ya Rabbi. 43. Aa, David Ehrlich 75 vermiş. Gerçekten.
Bir tek o beğenmiş sanırım.
David Bey ya.
Bak gördün mü? Kimse anlamamış. David anlamış işte.
Aman David Bey'in film zevki yok ki. Yıl sonu videosunda hangisi daha iyi gözükür diye film beğeniyor.
Yani bu da bir bakış açısı sonuçta. Geçen görmüşsündür belki paylaştım. Önüme bir After Sun şeyi düştü. Edit'i düştü. Mesela onu görmüş olsam filmi merak ederdim ben. Filmin kendisinden iyi edit.
İddialı, ay, iddialı sözler ama hoşuma gitti. İddialı sözler ama hoşuma gitti. Böyle şeyleri severim.
Priscilla'nın fragmanı geldi. Onu izledik. Ha, beğendin evet. mi?
İzlemedim.
Aha.
Sadece paylaştım. Dışarıdaydım çünkü. Ay ben Sofia Coppola filmi olmasından sebep tabii ki de merak ediyorum ama Elvis konusunu çok taze tükettik ya. Böyle çok çok heyecanlanamıyorum şu an filmle ilgili. Muhtemelen izleyince evet, ay bu, umur falan yapacağım.
Bu tam hani hikayenin diğer tarafı ya. Anlatılmayanı evet, evet. anlatıyor ya falan. Hani. Evet, sana anlatmama gerek yok. Niye ilgini çekmesi gerektiğini ama işte öyle.
İzleriz ya. İzlemeyiz demedim. Şimdi lütfen yani üstüme gelmese daha. Aa.
Estağfurullah. Aa. Fragmanı görünce şeyi anlıyorsun zaten. Ha bu yüzden Elvis Estate beğenmemiş fikri.
Bir şey söyleyeceğim. Kız nasıl duruyor bu arada fragmanda?
Bebek gibi ki zaten hani 14 yaşında birini oynuyor. O anlamda bebek gibi zaten. Kötü gözükmüyor.
Gelsin izleriz Priscilla'yı da. Film ekiminin açılış filmiymiş zaten. Sevgili İKSV Neslihan'cım. Canım benim. Duy sesim. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesinde. Peki Drew Barrymore'u ağırlamaya ne dersin?
Hiç konuşmamıştık. Çok iyi. Tabii ki buyur. Başla. Tamam. Sen başla. Ben biraz düşüneyim.
Tamam. Ben başlayayım. Ben teşekkür etmek istiyorum Drew Barrymore'a öncelikle. Grev sırasında gerçek bir liderlik gösterdi. Ve senaristler olmadan da bu programların var olabileceğine olan inancını herkese kanıtladı. Bence bu işe kalkışmış olması onun sette sadece senaristler yoktur. Bir sürü çalışan vardır. Herkesin hakkını savunmalıyız. Blue lives matter. All lives matter demesidir. Dolayısıyla ben çok çok tebrik ediyorum Bayan Barrymore'u. Bir de şey de çok müthiş yani 90'ların bütün inişlerine çıkışlarına rağmen sürekli affedilen, sürekli bağıra basılan. Yani sanırım böyle tabii ki de yani basının ve o talk show'ların erkek sunucularına inanılmaz mizojinist şakalarına, baskılarına maruz kalmadığını iddia etmeyeceğim. Fakat 90'lardan sonra kariyerini toparlayamayan ya da halk tarafından asla eski ünü unutulmayanlardan biri hiç olmadı Barrymore. Böyle şey gibiydi yani. Ay kız sen ne yaparsan yap. Bizim evin kızısın.
Evet.
Şeyimiz vardı. Ve tüm bu yani Will Smith misali. Tüm bu imajı koru. Sonra dünyanın en büyük saçmalığını ya. Hanımefendi ne yapıyorsunuz siz ya?
Hani endüstride durduğu yerin hiç farkında olmadığını fark etmemiz üzücü.
Övmek ister misin birazcık devam edeyim mi daha?
Övmek ister miyim? Yani aslında söylenecekleri söyledin bence de. Liderlik vasfı dedin. Ben ayrıca özür dilemeyi bu kadar yıl yaşayıp bu kadar özür dileyememesini de tebrik etmek istiyorum. Yeri gelmişten Ashton Kutcher ve Mila Kunis'le beraber. özür nasıl dilenmemeli? Konusunda yani belli ki PR konusunda hevesli, heyecanlı birileri var yanında. Onları kırmamak için verdikleri direktifleri uyguluyor. Gençlerin kariyerini desteklemesini o anlamda destekliyorum ben de. Ama acaba daha profesyonellerle mi çalışsa? Çünkü şu an çok acemi gözüküyor kendisi. Şey iyi oluyor bence ya. Böyle hani beşer şaşardan çok bu insanların o kadar iyi korunmuş bir ayrıcalık şeyi var ki, kokunu ne denir, kozası var ki dışarı çıktıklarında tamamen salaklaşıyorlar. Yani hani seçtiğim kelimeyi affederseniz. Onu görmek iyi oluyor bence.
Peki sana bir şey sorabilir miyim? O podcast'te çok büyük bir günah işledin ve özür dilemen gerekiyor. Evinde
önünde köşeyi geçerim mi?
Mütevazı bir özür dileyebileceğin hangi köşeyi seçerdin?
Bembeyaz bir duvarım var. Aha. Güzel. Çok şükür. Çocuk odasını kullanabilirdim her şeyden önce bir anne olduğum için.
Bence de. Allah yazılı kolyenle birlikte.
Allah yazılı kolyen ve beyaz gömleğimle birlikte.
Gülben Hanım selam olsun buradan kendisine. Kokulu öpücükler. O da Türkiye'nin Drew Barrymore'udur.
Bence Drew Barrymore Amerika'nın Gülben Ergen'idir.
Konuş. O zaman Drew Barrymore'da hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum.
Nasıl? Anlamadım.
Gülben Ergen'e biliyorsun ki hiçbir şey olmayacak.
Ha evet evet de tabii ki Drew Barrymore oldu mu bunca yıl? Ya bir kere zaten hani Nepo Baby'liğin artık varabileceği son nokta değil mi Drew Barrymore? Yani dedesinin dedesi falan ünlü kadının.
Evet hadi. Dedesinin Oscar'ı var arkadaşlar. Lütfen bu gerçeği unutmayalım. Lionel Barrymore lütfen aratın. Müthiş de bir oyuncu
kendisi. Benim dedem misal hani çiftçi. Drew Barrymore'un dedesi Academy Award winner. Hangimiz daha Nepo Baby'yi sorarım size.
Estağfurullah estağfurullah. Sana Nepo diyen diller kırılsın. Hani belki şey olsaydık şöyle bir Tarım Bakanlığı'ndan destek alıyor olsaydı bunları konuşurduk ama öyle bir durum da yok bildiğim kadarıyla. Benim de bu arada birkaç tane düz duvarım var. Fakat ben mesela böyle işte masa çarptı, o değdi, bu değdi biraz daha hasarlı bir duvarı seçerdim muhtemelen ki. Hani çok da ışıltılı bir hayatım olduğu düşünülmesin. Orada bir acınılsın bana yani. Çocuk odam yok. Hayır, maalesef.
Mutfağımın tavana aktı. Onda böyle su izi duruyor. Henüz boyatmadım. Orası olabilir.
Kamerayı iyice böyle yere koyar tabii. Gibi masaya şey yaparsan. Okey olabilir. Olabilir yani.
Olabilir.
Tabii bunu eklemezsem olmaz. Charlie's Angels benim yani karakterimin parçalarından bir tanesi. Yani 2000'lerin başında closeted bir gay olarak bir şeyler yaptıysam, bir karakter ürettiysem bu Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu'nun potpourri'siydi. Oradan her zaman borçlu hissedeceğim kendilerine. Dolayısıyla çok teşekkür ederim Charlie's Angels'a ve Lucy Liu'nun Bill Murray'le bitmek bilmeyen kavgasına.
Ben de şeyi çok severim. Scream'in ilk 20 dakikasını çok severim. Kendisinin kesilip biçildiği.
Seda.
Ama çok iyi bir sahne değil mi? Baştan çok. Sona. Yani...
İkonik.
Gelmiş geçmiş en iyi açılış sahnelerinden biri. Drew Barrymore'u afişe koyup orada öldürmek. İnanılmaz iyi bir fikir. Gerçi şeymiş. Drew Barrymore aslında başrol için görüşmüşler. Ama bir sebepten bunu yapmaya karar vermişler. Çok çok çok iyi. Düşününce bile tüylerim diken diken oluyor. İlk Scream çok da iyi bir filmdir bence.
Bence de. Ben
sonra biraz ipin ucu kaçtı. Ama ilkini çok severim. New Campbell'ı da çok severim.
Evet ya 90'ların kraliçeleri gerçekten. Kimler geldi kimler geçti. Şimdi Allah aşkına nelerle uğraşıyoruz ya.
Margot Robbie. Selam olsun kardeşim.
Ay gerçekten ya. Avustralya'nın Hande Erçel'i Margot Robbie. İyi de artık abarttım ben de. Ha Margot Robbie'ye hakaret edeceğim diye demedim bırakmadım kadına. Neyse. Seni de isteriz bir Kerem Bürsin'le bir dizide falan Margot Robbie görmek isteriz yani. Neden olmaz? Çok da yakışırsınız bence birbirinize.
Bence de burada fena bir çift değil.
Hiç de fena olmaz yani. Yani tek bir sıkıntı var Margot Robbie en azından oynayabiliyor. Türkiye'den, ekonomiden, festivallerden ve sinemadan konuştuğumuz sevgi dolu mümin ve mümine dostu sohbetimizin sonuna geldik. Değil mi Artı, Sayın Ertaş?
Sanki bitti evet.
Ben de bugün sakin bir modumdaydım. Tatlı tatlı konuştum. İnşallah uykunuzu getirmemişimdir. Editlerken göreceğim neler yapmışım.
Editlerken sana da sürpriz oluyor mu? Aha bunu mu konuşmuşuz ya diye.
Evet oluyor. Ama şey hemen bölüm bittikten sonra editlersem olmuyor tabii de. Böyle bir
tabii.
Ertesi güne bıraktığımda kendimi gülerken falan yakalıyorum.
O kadar komiyiz ki kendi şakalarımızı açıp açıp dinliyoruz ve gülüyoruz.
Zaten geçen sene o kadar az podcast dinlemişim ki sırf o podcast'e girdik Spotify'a girdikten sonra şöyle bir açıp ilk bir dakikasında ses falan kontrol ediyorum. Geçen sene Spotify dürümümde o podcast birinci sırada çıktı bu yüzden. Rezalet. Bu sene canım çıkmaması kendim. İçin uğraşıyorum. Peki efendim. Bizi buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Spotify ve Apple Music'ten bize abone olabilirsiniz ki oluyorsunuz da geçtiğimiz hafta inanılmaz yeni abone geldi. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.